Ayrım 18, sayfa 165, Karanlık Nehir, Leslie Wolf. Bölüm 30, Düşünceler. Kay aracını Redding'e doğru sürmeye yeni başlamıştı ama vadiyi geçtikten sonra tepenin zirvesine ulaştığında Katse kahve dükkanı otoparkına girdi. Yan camına güneşin dağ yamaçlarından aşağı inen soğukla mücadele edemeyecek kadar zayıf ışığı vuruyordu. Yakında gerçek gün batımından 2 saat önce uzun bir alacakaranlık başlatarak Chester Dağı'nın arkasında kaybolacaktı. Redding'e gidip gelmesi akşamı bulurdu ve o çoktan öğle yemeğini atlamıştı. Öğle yemeği yerine geçmesi için bir kahve ve taze bir kruvasan almaya karar vererek suçluluğunu hafifletmeye çalıştı. Açık veranda mevsim nedeniyle kapatılmıştı ve masalar üst üste yığılmış, çitlere zincirlenmişti. Sandalyeler de kaldırılmıştı, muhtemelen içeride bir yere depolanmıştı. Bu haliyle huzurlu bir öğle yemeği için çok da sessiz bir seçenek sayılmazdı. Her şeye rağmen içeri girmeye karar verdi. Tezgahtan siparişini aldı ve bir masa buldu ama kahve dükkanı kalabalıktı ve duyulan uğultu kendi düşüncelerini bile boğuyordu. Bunun planladığı gibi yürümeyeceğini fark ederek onun yerine suvuna geri döndü ve sıcak tereyağlı kruvasanı yerken öğleden sonrasının temiz havasının ciğerlerine dolmasını sağlamak için kapıyı açık bırakarak direksiyonun arkasına oturdu. Kimse Katse'deki gibi kruvasan yapamazdı. Gevrek, kat kat, mükemmel altın renginde, hafif ve lezzetli. Ön camdan gelen soğuk güneş ışığı az da olsa onu ısıtmayı başararak moralini yükseltti. Ve bu da ona Blackwater şelalelerindeki kızın karmaşık gizemini çözebileceğine dair güven verdi. Gerçekten o kimdi? Rose Harrelson mıydı? O halde neden Alyssa Caldwell olmuştu ve nasıl? Ailede hiç kimse, ebeveynler, büyük anne ve büyük baba kardeşler farkı anlamadan Rose'u alıp Alyssa'nın yerine mi koymuşlardı? Bunu kim neden yapsındı ki ve gerçek Alyssa Caldwell'e ne olmuştu? Ama bir şey neredeyse kesindi. Rose bir noktada Alyssa olsa bile aslında 4 ay arayla doğmuş 2 küçük kız vardı. Her ikisinin de dosyalarında hastane kayıtları vardı, fotoğrafları ve hatıraları. Uzakta Chester Dağı'nın mavi gökyüzünü kaplayan karla kaplı zirvelerine bakarak zihninin çocukların Legolarla oynadığı gibi senaryolarla oynamasına izin verdi. Onları bir araya getirdi, ortaya çıkan şeyi beğenip beğenmediğini, uygun olup olmadığına baktı, sonra parçalara ayırıp aynı parçalarla başka bir tane inşa etti. Eskiden 2 küçük kız vardı, Alyssa ve Rose, sonra sadece biri kaldı. Kruvasanını bitirdi ve bacaklarını suvun dışına uzattı. Pantolonuna ve süveterine bulaşan kırıntıları silkeledi. Ellerini koltukların arasındaki 2. bardaklıkta sakladığı küçük şişedeki el dezenfektanına batırdığı bir kağıt mendille sildikten sonra onları kurutmak için havada salladı ve dizüstü bilgisayarını çalıştırdı. Rose Harrelson'ın dosyasındaki notlarını gözden geçirdi ve eski fotoğrafa baktı. Sonra internetten Alyssa'nın 4. yaş günü partisinde çekilmiş eski resimlerinden birini buldu. Mount Chester gibi bir yer için Caldwell çiftliklerinin varisinin doğum günü haber değeri taşıyordu ve doğduğundan beri böyleydi. Bu yüzden Alyssa'nın kimsenin fark etmeden Rose'un yerini alması daha da az olasıydı. Hayır, senaryonun tamamı aptalcaydı. Gerçeği öğrenemediği için kendi zihninin uydurmasıydı. Gerçi kızlar birbirine benziyordu. Aynı kestane rengi saçlar ya da yeterince yakın sevimli küçük çene gamzeleri ve aynı kahverengi gözler. Tesadüf mü? Muhtemelen. Nüfusun yeterince büyük bir yüzdesi bu özelliğe sahipti ve Mount Chester'da çene gamzeleri olan sadece bu 2 kız değildi. Saç ve göz rengine gelince hiçbiri benzersiz değildi. Kay içini çekti, elinde hiçbir şey yoktu. Ama belki Shelley Harrelson'ın yolu Caldwell'lerin yolu ile kesişmişti. Carol'a bunu sormuştu ama o cevap veremeden Bill'in gelişiyle dikkatleri dağılmıştı. Eğer asıl kaçırma olayını çözecekse 14 yıl önceki tüm bu olayların zaman çizelgesini belirlemesi gerekiyordu ve bunun için izleyebileceği bir ipucuna ihtiyacı vardı. Geri dönüp olağan dışı davranışları, dikkatle korunan sırların kesin bir göstergesini bulmak için Caldwell'leri tekrar ziyaret etmesi gerekiyordu. Bunlardan biri potansiyel olarak aradığı cevap olacaktı. Hayali Lego oyununa geri dönerek kurduğu tüm teorileri yıktı ve gerçekleri biri Rose ve diğeri Alisa için olmak üzere iki farklı yığına ayırmaya karar verdi ve tüm spekülasyonları bir kenara bıraktı. Rose Harrelson hakkında ne biliyordu? Kesin olan bir şey vardı, kaçırılmıştı. Ebeveynlerinin hiçbiri suça dahil değildi, bu da bir başka gerçekti. Üçüncü bir gerçek ise onun ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın tam bir yetersizlik ve takip eksikliği örneği olmasıydı. Kritik sorular asla cevaplanmamış ve kilit tanıklar asla sorgulanmamıştı. Torpido gözünden bir kalem aldı ve Rose'un dosyasına notlar almaya başladı. Onu kim kaçırdı, neden, niye? Suç mahallinde izlenecek yolu yeniden belirle. Babanın iş arkadaşlarıyla tekrar görüş. Soruşturmayı esasen mahveden dedektifi bul ve ona sorular sor. Beceriksizlik mi yoksa art niyet mi? Shelley'nin DNA'sını al ve morgdaki kızın kimliğini makul şüphenin ötesinde tespit et. O gecenin ilerleyen saatlerinde öğreneceklerdi. Doktor Whitmore testi yapmak için bütün gece seve seve ayakta kalırdı. Bir ağız dolusu sade kahve daha içti ve hedefini değiştirdi. Rose'un dosyasını yolcu koltuğuna bırakıp bilgisayara geri döndü. Redding'e gitmeden önce elindeki bilgileri güçlendirmek için Alisa hakkında biraz daha bilgi edinmek istedi. Alisa, Rose'dan 4 ay önce doğmuştu ve anne ve babası hala hayattaydı. Büyürken yerel medyanın ilgisinin merkezindeydi ve bu büyümesiyle ilgili görsel bir tanıklık izi olduğu anlamına geliyordu. Ve sosyal medya hesaplarıyla öz çekimler ve arkadaşlarla Kay'in görüşüp Alisa hakkında daha fazla şey öğrenebileceği arkadaşlarla çevrelenmiş, normal bir genç olarak büyümüştü. Dizüstü bilgisayarı kapattı ve tekrar dağ zirvelerine baktı. Öğleden sonra renkleri o kadar canlıydı ki gerçeküstü görünüyordu. Çamların koyu yeşili, düşen yaprakların keskin kırmızıları, portakal renkleri ve sarıları. Ve orada uzakta mükemmel mavi bir gökyüzüne karşı gri taşların üzerindeki karların beyazı. 14 yıl önce Kay kendi sorunlarıyla mücadele ediyordu ve o sırada Rose'un kaçırılması ya da Alisa hakkında görmüş olabileceği tüm haberleri çoktan unutmuştu. Ama dışarıdaki tüm o insanlar, Alisa'nın Facebook arkadaşları, gözlerini Caldwell'lerden ayırmayan, başka bir eğlencesi olmayan insanlar, başlamak için iyi bir yer olmalıydı. Ama önce kızın gerçek kimliğini tespit etmeliydi. Charlie'nin DNA'sı yakında bilmesi gerekenleri ortaya çıkaracaktı. Dudaklarında gergin bir gülümsemeyle motoru çalıştırdı ve güneye giden otoyolda sola döndü. En azından Nicole Jacob'la birlikte Kay'in evinde güvendeydi, eve yerleşmişti ve özgür bir kadın olarak ilk gününü yaşıyordu. Gülümsemesindeki gerginlik biraz azaldı, işler yoluna girmeye başlamıştı. Bölüm 31 Emirler. Şerif yardımcısı Herb Scott devriye arabasıyla tepebaşı bar ve ızgaraya doğru ilerledi. Eski binaya yaklaşırken yavaşladı ama onun yerine eski binayı geçip doğruca eve gitmeye karar verdi. Başı hala zonkluyordu. Akşamdan kalma yorgunluk onu pelte gibi yapmıştı. Belki biraz içki baş ağrısına iyi gelebilirdi ama kendini toplayana kadar bardaki tüm o gürültüye tekrar tahammül edemezdi. Neyse ki evde bolca içki vardı ve bu işe yaramaz kadın sahip olduğu en iyi viskiden ağzına kadar dolu bir bardak getirmek için acele etse iyi olurdu. Baş ağrısına malt viski çok iyi gelirdi ve bu içkiyi de böyle günler için elinin altında bulundururdu. Devriye arabasını garaj yoluna çekti ve bir süre önce güneş batmış olmasına rağmen evin tüm ışıklarının kapalı olduğunu fark edemeyecek kadar akşamdan kalma bir halde kapının önünde durdu. Verandanın ışığı kapalıydı ve en alt basamağa takılıp neredeyse düşecekken yüksek sesle küfretti. Ardından kapıyı açıp içeri girdi. Onu yeni pişmiş yemek kokusu değil, evin karanlık sessizliği karşıladı. Işığı açtı ve sabırsızlıkla "Nicole!" diye seslendi. Koridorun ortasında durmuş kadının hemen bir yerlerden çıkıp ihtiyaçlarını karşılamasını bekliyordu ama hiçbir şey olmadı. "Nicole!" diye tekrar bağırdı ve aldığı tek yanıt kendi sesinin yankısı oldu. "Lanet olsun sana kadın!" diye mırıldandı. Görev kemerini çıkarıp yakındaki bir sandalyeye bıraktı. Ardından ceketini çıkardı, sonra rahat bir nefes alarak pantolonunun düğmesini çözdü. Üniformasının beli son zamanlarda giderek daha da daralmıştı ve bu da gün içerisinde yaşadığı sıkıntıyı arttırıyordu. Mutfağa girip ışıkları açtığında ocakta hiçbir şey bulamadı. Alışkanlık gereği fırını kontrol etti ama fırın da boştu. Bulaşıklar lavaboya yığılmıştı, yıkanmamıştı ve masa kahvaltıdan beri temizlenmemişti. "Tembel kadın!" diye inledi. "Hangi cehennemdesin?" Alışverişe gitmiş olabileceğini düşünerek tekrar küfretti. Evden tek başına çıkmasına izin verilmemesinin bir nedeni vardı ve bunu çok iyi biliyordu. Eğer unutmuşsa kendisine yemek hazırladıktan ve malt viskisini koyduktan sonra hatırlatmaktan mutluluk duyacaktı. Sonra yatak odasına baktı ve dolabın kapılarının açık olduğunu, bazı eşyaların eksik olduğunu gördü. Bavulu gitmişti, çantası da. Aptallaşarak odanın ortasında durdu, başını kaşıdı. Şaşkınlık içinde onun komodindeki bir teneke kutuda biraz nakit tuttuğunu hatırladı. Muhtemelen bunu bilmediğini düşünüyordu ama o her şeyi biliyordu. Bu onun işiydi. Ailenin reisi olarak göreviydi. Çekmeceyi açtı ve içindekileri karıştırarak tenekeyi aradı. Teneke gitmişti. Annesinin alyansı da. Öyle ki parmakları çok ince oldu ve kaybetmek istemediği için hiç takmadığı halde onu saklıyordu. Kaltak gitmişti. Yumruk yemiş gibi akşamdan kalma haline geri döndü ve parmak boğumları çatırdayanı ve öfke dolu bir kükreme salana kadar yumruklarını sıktı. Koşarak oturma odasına gitti ve içki dolabını açtı, sonra şişedeki malt viskiden birkaç yudum içti. Sonra içinden sıçrayıp parlak cilalı cam yüzeye düşen damlacıkları umursamadan şişeyi masaya çarparak koydu. İşte o zaman gördü. Televizyonun kumandasına yaslanmış, üzerinde büyük harflerle adının yazılı olduğu, kapatılmamış bir zarf. Açtı ve okudu. Görüşü bulanık olmasına rağmen önündeki kağıt yaprağında karakterler dans ediyordu. "Beni bir daha asla göremeyeceksin. Beni aramaya kalkışma." Sadece iki kısa cümle olmasına rağmen anlamını anlamak için mektubu iki kez okumak zorunda kaldı. Kadını onu terk etmişti. Onu, nankör, cahil, saygısız kaltak, yüzleşmek, yüzüne söylemek yerine not bırakarak kaçan bir korkak, ona gününü gösterecekti. Yüzü koyu bir kırmızı tonuna bürünürken şakaklarındaki damarlar gümbürdeyen kalbine senkronize bir şekilde titreşerek baş ağrısını körükledi. Artık doğruyu göremez hale gelene kadar içinde öfke büyüdü ve vuracak bir şey aradı. Ama Nicole gelmekte olan dersten korkakça kaçarak gitmişti. Onun yerine yumrukları duvara indi. Alçı panel iyi gelişmiş kollarına dayanamadı. Duvara açtığı deliğin kenarlarında kan lekeleri vardı ama acıyı değil, öfkeyi hissetti. Tekrar yatak odasına koştu ve elbiselerini askılarından çıkardı. Üzerlerine bastı, paramparça etti. Sonra çarşaflara geçti ve bunlarla işi bittiğinde bir sonraki hedefi mutfak lavabosundaki bulaşıklardı. Onları mutfağın karşı tarafına fırlattı. Tabaklar tuğla duvara çarpıp parçalanarak yere düştüler. "Ah, kahrolası fahişe!" diye böğürdü. Topukların üzerinde dönerek kıracak daha çok şey aradı. "Onu ellerimle öldüreceğim, yemin ederim." Bir güveç odanın karşı tarafına uçtu ve pencereye çarptı ve lavaboya düşmeden önce camı çatlattı. Yapacağım son şey de olsa o kaltağı öldüreceğim. O anda telefonu çaldı. Neşeli zil sesi kükremeler ve çarpma seslerinin kakofonisiyle çelişiyordu. Tanrı aşkına diye bağırdı. Sanki arayan onu duyabiliyormuş gibi. Nefes nefese kalmıştı. Aramayı cevaplamak isteyip istemediğinden ne yapacağından emin değildi. Hayatında hiç bu kadar kızgın hissetmemişti. Sonra ceketin cebinden taşan telefonun ekranını gördü. Arayanın adı yerine anlamını yalnızca kendisinin bildiği 3 tane dolar işareti belirdi. Öfkesini yutarak telefonu eline aldı ve cevapladı. Merhaba dedi nefes nefese. Bir şeyi mi bölüyorum? Arayanın sesi soğuk ve sertti. Adam onun saçmalıklarını aldırmak istemiyordu. Scott bazı emirleri almaya hazırlanmaktan başka bir şey yapmaması gerektiğini biliyordu. Hayır efendim diye yanıtladı güçlükle nefesini tutarak. Sizin için ne yapabilirim? Şu yeni polis Kay Sharp, onu 7 gün 24 saat takip etmeni istiyorum dedi ve bir saniye duraksadı. Ama Scott cevap verecek kadar hızlı değildi, hala nefes nefeseydi. Onun ensesine yapışmanı istiyorum, duydun mu beni? Evet efendim demeyi başardı Scott, ama o bir federal, bilirsiniz. Bir federali takip etmek tehlikelidir, birkaç kez yaptım ama... O zaman yakalanma diye yanıtladı adam küçümseyen bir alayla. İşi bitir ve eğer çok yaklaşırsa ondan kurtul. Gece gündüz çalışacağı ve büyük bir risk alacağı için daha fazla para istemek için doğru zaman olup olmadığını merak etti. Yalnız efendim diye söze girdi, o bir federal ve tüm bu takip işi farklı bir ayarlama yapabiliriz diye düşünüyordum. Yaşamayı seviyor musun? Bu ayarlamaya ne dersin diye adam sakince sordu ve Scott damarlarında dolaşan bir ürperti hissetti. O halde düşünme işini bana bırak diye ekledi aynı sakin ve sesinde yanlış anlaşılmaya yer vermeyecek bir kararlılıkla. Scott lafını bitirmeye cesaret edemeden adam aramayı sonlandırdı. Kesinlikle daha fazla para istemesi gerekiyordu. Üçlü dolar işareti ona her zaman iyi para ödemişti. Bir federali takip etmek tehlikelidir ama birini öldürmek idam cezası demektir. 18. ayrımın sonu. Sayfa 172.